Ayrım 15. Kürtçülük 1787-1923 Bilal Şimşir. Sayfa 164. Ermeni Reform Projesi ve Kürtler. 12 Nisan 1979. İstanbul'da İngiliz işgüdarı Malet'ten Lord Salisbury'e. Ermeni Patriği Narses bana Ermeni toplumunun isteklerini bildiren bir dilekçe verdi. Dilekçede başka şeyler yanında şöyle deniyor. Ermeniler Berlin Antlaşması'nın 23. maddesine uyarak bu komisyonlarda yerel halkın da geniş ölçüde temsil edilmesini istiyorlar. Berlin Antlaşması'nın 61. maddesine uyularak Çerkez ve Kürtlere karşı güvenliklerini sağlamak için yanlarında karma bir jandarmanın olmasını da arzu ediyorlar. Özellikle yerli ırkların sayısına, ağırlıklarına göre karma mahkemelerin gecikmeksizin oluşturmasını da bekliyorlar. Berlin Antlaşması'nın 61. maddesi gereğince Doğu Anadolu'da reformlar hazırlamak üzere komisyonlar kuruldu ve 1879 yazında Erzurum'da Van'da çalışmalarına başladı. Hükümet bu komisyonlara özetle şu talimatı verdi. Emrinizde çalışacak ve çeşitli toplumların temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurun. Buna bölgenizdeki memurlardan bazı kimseleri de seçebilirsiniz. Bu komisyon yörenin ihtiyaçlarını tespit ederek önemli reformları yapacaktır. Son çıkan jandarma tüzüğü uyarınca vali ve vali yardımcısıyla uyum sağlayacak bir alt komisyon kurun ve bu komisyon polis teşkilatını yeniden düzenlesin. Mahkemelerin durumlarını inceleyin. Değiştirilmesine uygun göreceğiniz yargıçlar varsa yerlerine kimlerin getirilebileceğini siz tayin ediniz. Gerekli gördüğünüz idare meclisleri üyelerini değiştirebilir, yerlerine yenilerini getirebilirsiniz. Memurlardan yeteneksiz olanları ve yolsuzluk yapanları bildiriniz. Yerlerine geçici atamalar yapabilirsiniz. İdareye karşı yapılan bütün şikayetleri, Kürtlere karşı yapılan şikayetleri mahkemeye vereceksiniz. Başsavcıyı da siz atayacaksınız. Ermeniler, Erzurum'da çalışmalarına başlayan komisyona Ermeni Meclisi'nce hazırlanmış uzun bir reform projesi sundular. Ermeni Reform Projesi başlığıyla İngiliz Mavi Kitaplarına girmiş olan bu belgenin Fransızca tam metnini daha önce başka bir kitabımızda yayımlamıştık. 19 Temmuz 1879 tarihini taşıyan bu upuzun belgenin Kürtler ile ilgili bölümlerine kısaca değinelim. Berlin Antlaşması'nda Ermenilerin yaşadığı vilayetler ifadesi geçiyordu. Ermeniler herhalde buna dayanarak Erzurum vilayetini kendi belgeleri olarak görüyorlar. Projede bizim vilayetimiz bizim bölgemiz diyorlar. Bu vilayete İstanbul'dan vali atandığı ve gönderilen valilerin yeteneksiz, tecrübesiz kimseler olduğu ileri sürülüyor. Hiçbir Ermeninin önemli bir kamu görevine atanmadığı, Kürtlerin ise ülkenin baş belası olmalarına rağmen en önemli görevlere getirildikleri söyleniyor. Yani Kürtlerin kayrıldığı, Ermenilerin ise mağdur edildiği savunuluyor. Projede özetle şöyle deniliyor. Tutucu Müslümanlar Hristiyanlara karşı bütün kötülükleri reva görürler. Yakalandıkları zaman kolayca hapisten çıkarlar ve kendilerini ele verenlerden öç alırlar. Bu bey ve ağalar bölgesindeki Ermenilerin hem mülklerini istedikleri gibi kullanırlar hem de onları kendi kölesi kabul ederler. Hükümet ise buna engel olmak istemez. Kürt aşiret ağaları aşiretleri üzerinde mutlak hakimdirler. Başka hiçbir ülkede görülmeyen bu durum sistematik olarak kabul edilmiştir. Bunlar istedikleri yerde atlarını ve hayvanlarını otlatırlar, tereddüt etmeden hayvanlarımızı alırlar, evlerimizi yakarlar ve bunlar üstünde hükümet otoritesinin izi bile görülmez. 1869'da Ermenilerin şikayetleri dikkate alınarak 100 kadar bey Erzurum valisi İsmail Paşa tarafından sürüldü. Padişah bunların çoluk çocuk tüm ailelerinin de sürülmesine emretti. Fakat paşanın görevden alınmasından sonra padişahın fermanı uygulanmadığı gibi sürülen ağalar da eski yerlerine döndüler ve Ermenilere karşı bütün kızgınlıklarını gösterdiler. 1875'te Ahmet Muhtar Paşa Muş Kürt beylerini Erzurum'da hapsetti. Fakat onun ayrılmasından hemen sonra bunlar serbest bırakıldılar. 1854-56'da olduğu gibi son 1877-78 savaşında da Kürtler Osmanlı ordusunu takviye ediyoruz diye geçtikleri her yeri yakıp yıkıp insanları öldürdüler. Şeyh Celaleddin bu sırada Ermeni evlerini yaktığı, kadın ve kızları dağa kaldırdığı halde cezalandırılmadı. Çıldır ve Kars'tan gelen Türk, Kürt, Çerkez göçmenler bizim vilayetimiz için ayrı bir felakettir. Bunlar halen Ermenilerin oturdukları Pasin, Kumiş, Eleşkirt ve Tercan'da yerleştirileceklerdir. Son savaşta askerler ve Çerkezler Ermeni köylerinden geçerlerken bütün ihtiyaçlarını zorla temin etmişlerdir. Başkanlarının hoşgörüsü altında her türlü mezalimi yapmışlardır. Ermeni projesinde bunlar anlatıldıktan sonra Erzurum vilayetinde nasıl reform yapılması gerektiği üzerinde durulmakta ve aşağıdaki görüşlere yer verilmektedir. Erzurum vilayeti 4 sancaktan kurulmuştur. Merkez sancağı, Erzincan, Beyazıt ve Bayburt sancakları. Valinin atanmasında ve görevden alınmasında patriğin görüşü alınmalıdır. Mutasarrıflar da patriğin görüşü alınarak atanmalıdır. Erzincan ve Beyazıt mutasarrıfları Ermeni olmalıdır. Şu kazalara Ermeni kaymakamlar atanmalıdır. Merkez sancağından Pasin, Hınız, Kığı ve Tercan. Erzincan sancağından Kemah, Kuruçay, Kuzucan, Ovacık ve Malazgirt. Beyazıt sancağından Diyadin, Karakilise ve Eleşkirt. Bayburt sancağından İspirt, Guisguim, Kelkit ve Seyran. Kaymakamlar ise valinin onayı alınarak vilayet idare meclisince atanmalıdır. Vilayet idare meclisinin 3 Türk Müslüman ve 3 Ermeni üyesi olmalı. Kürt üye yok. Sancak meclisinin 2 Türk Müslüman ve 2 Ermeni üyesi olmalı. Kürt yok. Halk tarafından seçilecek vilayet genel meclis üyelerinin yarısı Türk Müslüman, yarısı Ermeni olmalı. Kürt yok. Vali muavinine bağlı vilayet istinaf mahkemesi. Bir Müslüman başkan ile 6 üyeden oluşmalı. 3 Türk, 3 Müslüman, 3 Ermeni üye. Kürt üye burada da yok. Vilayet bidayet mahkemesi. Bir Ermeni başkan ile 6 üyeden oluşmalı. 3 Müslüman Türk, 3 Ermeni üye. Kürt yok. Sancaklarda da birer bidayet mahkemesi olmalı. Bunlar da yukarıdaki gibi oluşturulmalıdırlar. Kaza bidayet mahkemeleri 4'er üyeden kurulacak. 2 Türk, 2 Ermeni. Kazanın kaymakamı Ermeni ise bu mahkemenin başkanı Türk değilse ters olacak. Vilayette vali yardımcısına bağlı bir ticaret mahkemesi olacak. Başkanı Babali tarafından atanacak. 4 üyeden ikisi Müslüman Türk, diğer ikisi Ermeni olacak. Vilayette güvenliği sağlayacak ölçüde güvenilir kişilerden bir jandarma teşkilatı kurulacak. Bu teşkilatın yarısı Müslüman Türk, diğer yarısı Ermeni olacak. Kürt ve Çerkez gibi barbarlar bu teşkilata alınmamalıdır. Halen 1879'da polis ve jandarmada hizmet edenler de yeni teşkilatta bulunmamalıdır. Yetenekli jandarma subaylar yetiştirilinceye kadar bu teşkilatta çalışacak albay, yarbay ve binbaşıların Avrupalı olmaları, yüzbaşı ve daha aşağıdaki subayların yarısı Müslüman Türk, yarısı Ermeni olmalıdır. Vilayetin resmi dairelerinde çalışacak memurların yarısı Müslüman Türk, yarısı Ermeni olmalıdır. Ermeni reform projesi Kürtlere ve Çerkezlere karşı derin bir husumeti yansıtmaktadır. Proje kabul edilirse Kürtler ve Çerkezler kamu hizmetlerinden tamamen dışlanacaktır. Vilayet meclislerinde, sancak meclislerinde, kaza meclislerinde, mahkemelerde, polis ve jandarma teşkilatında Kürtlere ve Çerkezlere hiç yer verilmeyecektir. Ermenilerin istekleri bunlardır. Dahası da var. Proje şöyle devam ediyor. Kürtler ve Çerkezler silahsızlandırılmalı, ruhsatsız olarak silah taşınması, şehir ve köylerde açıkça silahla dolaşılması yasaklanmalı. Bu yapılamıyorsa Ermenilerin de silah taşımalarına izin verilmelidir. Kürtlerin patronluğu mutlaka kırılmalıdır. Devlet otoritesinin ulaşması kolay ve uygun olan yörelerde Ermeniler gibi Kürtler de hayatlarını ekip biçerek kazanmak zorunda bırakılmalıdır. Bulundukları köylerde küçük birer zalim kral olan Kürtleri ve özellikle bey ve ağa denilen bu kimseleri hükümet buralardan sökmelidir. Şehirde kötülük yapanları koruyan resmi veya gayri resmi şahıslar vilayetimiz dışına uzak memleketlere sürülmeli ve bunların bir daha geri dönmelerine asla izin verilmemelidir. Kars'tan ve Çıldır'dan göçmen olarak gelen Kürt, Çerkez ve Terekemenler Ermenilerin oturdukları kaza ve köylere değil uzak yerlere yerleştirilmelidir. İngiltere'nin Kürdistan Konsolosluğu ve İngiliz-Ermeni tartışması. Berlin Anlaşması'ndan sonraki dönemde İngiliz resmi yazışmalarında Kürdistan isminin sıkça kullanılmaya başlandığı görülüyor. Resmi olarak Anadolu'da Kürdistan adında bir vilayet, bir sancak ya da bir kaza yoktu. Buna rağmen İngiliz diplomatlarının Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerini Güney Kürdistan, Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerini de Kuzey Kürdistan diye adlandırdıkları görülüyordu. Bir örnek, İngiltere'nin Erzurum konsolosu binbaşı Henry Trotter 4 Aralık 1878 günü İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Salisbury'e şunları yazıyor. Son birkaç günde alınan bilgilere göre Güney Kürdistan'da isyan çıkmıştır. Bütün Cezire Kürtlerinin ayaklandığı bildiriliyor. Başlarında ünlü Bedirhan Bey'in oğulları Hüseyin Bey ile İsmail Bey var. Ayaklanmanın arkasında Rus entrikalarının bulunması kuvvetle muhtemeldir. Asilerin sayısı 5000 ila 20000 arasında tahmin ediliyor. İyi silahlanmış imişler. Ellerinde son savaş sırasında ve savaşın ardında elde ettikleri Winchester ve Henry Martin'in tüfekleri varmış. Bölgedeki Türk kuvveti zayıftır. Diyarbakır valisinden gelen bir telgrafta Cezire'de güvenlik güçleriyle Asiler arasında çarpışma olduğu ve Kürtlere büyük kayıplar verdirildiği bildiriliyor. Bu haberin arkası gelmiyor. Ayaklanmanın ciddi boyutta olmadığı ve çabucak bastırıldığı anlaşılıyor. 30 Aralık 1878'de Trabzon'daki İngiliz Viskonsolosu Biliotti, Lord Salisbury'e şu haberi veriyor. Kürdistan'daki ayaklanma bastırılmıştır. Ama Dersim'de devam ediyor. Her iki belgede Kürdistan adı geçiyor. Derken Kürdistan'a bir konsolos gönderilmesi gündeme geliyor. İngiltere'nin Erzurum konsolosu binbaşı Trotter geçici görevli Diyarbakır'a gitmişti. Konsolos vekili olarak orada araştırma yapmaktaydı. Kısa bir süre kalıp Erzurum'a dönecekti. Yöredeki yerli Hristiyanlar Erzurum'da olduğu gibi Diyarbakır'da da bir İngiliz konsolosluğu açılmasını istemişler. Trotter bu isteği haklı bulmuş. 21 Aralık 1878 günü Diyarbakır'dan İstanbul'daki Büyükelçiliği Ayart özetle şunları yazıyor. Ekselanslarının talimatı uyarınca 10 Aralık'ta Erzurum'dan hareketle Çapakçur ve Lice yoluyla dün buraya Diyarbakır'a geldim. Vali tarafından iyi karşılandım. Raporumu gelecek kurye ile sunacağım. Burada birkaç ay kalmam iyi olacak. Son 10 yıldan beri burada bir İngiliz konsolosu oturmuyor. Diyarbakır'a gelişim burada bulunan Avrupalılar ve yerli Hristiyanlar arasında heyecan yarattı. Bir heyet göndererek beni Erzurum yolunda karşıladılar. Diyarbakır şehrinde değilse bile vilayette Hristiyanların durumu her zamankinden daha kötü. Kürtler her tarafta soygun yapıyor, zulüm yapıyor, insan kaçırıyor ve cezasız kalıyorlar. Kısa bir süre önce buraya gönderilmiş olan İzzet Paşa ve askerin varlığı sayesinde vilayetin durumunda iyileşme olması bekleniyorsa da burada bir İngiliz resmi görevlisinin bulunması valiye destek olacaktır. Soğuk algınlığından rahatsız olmasına rağmen vali beni kabul etti. Buradaki 8 değişik dini cemaatin temsilcileriyle görüştüm. Hepsi validen hoşnut, ondan övgüyle söz ediyorlar. Fakat idare meclisi valinin elini kolunu bağlıyormuş. Bu meclisin üyelerinin çoğu kokuşmuş kimseler imiş. Erzurum'da da idare meclisinden yaka silkiyorlar. Burada sürekli bir konsolosluk bulunması yerli Hristiyanların genel arzusudur. Gerçekten burada sürekli bir konsolosun varlığı Erzurum'daki kadar gereklidir. Bu konuda majesteleri hükümetin düşüncelerini bilmiyorsam da Kürdistan'a bir başkonsolos atanmasını önermeye cesaret ediyorum. Başkonsolos yazları Erzurum'da, kışları da Diyarbakır'da ikamet eder ve bütün Kürdistan'da dolaşır diye düşünüyorum. Harput, Elazığ, Van, Bitlis ve Muş'ta da birer viskonsolosluk bulunur. Ama başkonsolos bütün Kürdistan'da dolaşacaksa Muş'ta ayrıca bir viskonsolosluk açmaya gerek olmayabilir. Erzurum, Van, Bitlis, Harput ve Mardin'de oturan Amerikan misyonerleri arasından da güvenilir ajanlar bulabiliriz. Kürdistan konsolosluğu fikri böyle ortaya çıktı. Konsolos Trotter, ulaşım zorlukları bakımından da Diyarbakır'da bir konsolosluk açılması gerektiğini belirtiyordu. Çünkü Erzurum'dan Diyarbakır'a ulaşmak pek kolay değildi. Kışın kar bastırınca ulaşım daha da zorlaşıyordu. Trotter, Diyarbakır havaisini Güney Kürdistan olarak nitelendiriyordu. Büyükelçiliği Ayart Konsolos Trotter'ın önerisini benimsedi ve destekledi. 21 Ocak 1879 günü Londra'ya şunları yazdı. Binbaşı Trotter'dan aldığım ilginç raporun örneğini ilişikte sunuyorum. Anadolu'ya iyi İngiliz konsolosları atanmasına ilişkin önerisinin ciddiyetine dikkate alınmasını arz ederim. Yerel makamların kötü davranışlarını engellemesi, yerli Hristiyanların korunması ve reformların gerçekleştirilmesi bakımlarından etkili olacağını düşündüğüm önerisini tamamen destekliyorum. Fakat misyonerlerin konsolos ajansları olarak atanmasına uygun bulmuyorum. Binbaşı Trotter'a benim yeni talimatıma kadar Diyarbakır'da kalarak bölgeyi incelemesini telgrafla bildirdim. 1878-79 kışında yapılan bu yazışmaların ardından Büyükelçiliği Ayart Şubat 1879'da izinli olarak İstanbul'dan ayrıldı. Ayrılırken Padişah 2. Abdülhamit kendisini yemeğe davet etti. 19 Şubat'ta Lord Salisbury'e şu kısa raporu verdi. İzinli olarak ayrılmam dolayısıyla Padişah'ın davetlisi olarak yemeğe gittim. 3 nokta üzerinde tekrar durdum. 1. Bakanlıkların personeliyle oynanması konusu. 2. Çatalca-Bolayır hattının tamamlanması işi. Tamamlanmazsa Türkiye savunmasız kalır. 3. Berlin Antlaşması'nın uygulanması konusu. Anadolu'daki Hristiyan tebaanın korunması için etkin önlemler alınmasını istedim. Ayrılırken padişah bana saatine, sefireye de bir bilezik hediye etti. Ermeniler İngiliz Büyükelçisinin yokluğunda da sızlanmalarını ve Kürtlerden yakınmalarını sürdürdüler. İşgüder Malet 2 Mart'ta Londra'ya şunu yazdı. Ahtamar Katolikosi ve birçok Ermeni din adamı Van valisi Hasan Paşa'ya dilekçe vererek son savaş sırasında Kürtler tarafından kiliselerden ve halktan talan edilen eşyaların geri verilmesini, bunları alanların cezalandırılmasını istemişlerdir. Vali, Baba Ali'den ve Seraskerlik'ten acele asker istemiştir. İşgüder 15 Nisan'da da şunları bildirdi. Ermeni Patriği Nerses, kağıt paranın değer kaybetmesi, Kürt ve Çerkez beylerinin yağmaları yüzünden Ermenilerin çok sıkıntılı duruma düştüklerini söyleyerek gerekli önlemleri alması için Baba Ali nezdinde teşebbüs yapılmasını istiyor. Patriğe yanıt vermedim. Patrik, enflasyondan bile Kürt ve Çerkez beylerini sorumlu tutuyor gibiydi, ciddiye alınmadı. 1879 Mayıs'ında İngiltere, Kürdistan'a bir konsolos atadı. Bu İngiltere'nin Van Viskonsolosu, Muavin Konsolosu, Yüzbaşı Clayton idi. Erzurum Konsolosu, Binbaşı Trotter'a bağlı olarak görev yapacaktı. Trotter, Kürdistan Viskonsolosu Clayton'a şu tebligatta bulundu. Kürdistan'a Viskonsolos olarak atandığınız Markis Alispori'nin 17 Mayıs 1879 tarihli bir yazısıyla bana bildirildi. Baba Ali bütün Kürdistan'da görevlendirilmenizi uygun görmedi. Bu bakımdan şimdilik görev bölgeniz Van vilayeti ile sınırlıdır. Önemli göreviniz idaredeki yolsuzlukları anlamak ve rapor etmektir. Osmanlı Devleti'nin söz verdiği reformları yapmasına yardımcı olmaktır. Göçebe ve yerleşik aşiretlerle Ermenilerin nüfuslarını saptayın. Geçen de Muş papazına Ermenilerin sayısı ne kadar diye sordum. Papaz 160 bin dedi. Ben araştırdım deyince 120 bine indi. Oysa resmi istatistik yalnızca 48 bin. Motke Kürtlerinin durumu ve hükümetle ilişkilerini inceleyin. Nesturilerin bulundukları yeri sayılarını saptayın. Kürt beyleriyle ahbap olunuz. Güvenliğiniz Osmanlı yetkililerinden ziyade onlara bağlıdır. 4 Haziran 1878 tarihli Türk-İngiliz Anlaşması gereğince İngiltere hükümetinin günün birinde doğudaki düşmanla Rusya ile savaşa girmesi ihtimalini göz önünde tutarak bölgeyi askeri harekat bakımından da değerlendiriniz. Van Rus Viskonsolosu Binbaşı Kamsaragan buradan, Erzurum'dan sizinle birlikte Van'a gitmek istiyor. Kendisi Ermeni kökenlidir. Uygun düştükçe onunla uyum içinde çalışmanızın yararı vardır. Asker konsolos Binbaşı Trotter bu atamaya pek memnun kalmadı. O Diyarbakır'a bir başkonsolos, Harput, Van, Bitlis ve Muş'a birer yardımcı konsolos atanmasını önermişti. Londra ise yalnız Van'a bir viskonsolos atamıştı. Trotter 4 Haziran'da Salisbury'ye şunları yazdı. Son zamanlarda bana bir yardımcı konsolos atadınız. En az 2 yardımcı konsolos verilmesine, böylece Erzurum, Van ve Diyarbakır'da devamlı olarak İngiliz temsilcisinin bulunmasını, Diyarbakır'a atanan subayın Harput'a da bakmasını, eğer bu kadar çok subay atanamayacaksa benim Erzurum Van özel soruşturma komisyonuna katıldığım sürece Erzurum'a bir konsolos muavininin atanmasını arz ederim. Yetersiz görülse de Anadolu'da bir Kürdistan konsolosluğu açılmıştı. Ama bu Kürtler için değil Ermeniler için de, daha açıkçası Kürtlere karşı Ermenileri korumak için kurulmuştu. İngiliz-Ermeni tartışması. İngiltere'nin Anadolu'da bir Kürdistan konsolosluğu açtığı haberi basına yansıyınca bir tartışmadır başladı. Tartışma İngilizlerle Türkler arasında değil, İngilizlerle Ermeniler arasında oluyordu. Kürdistan kelimesini duyar duymaz Ermeniler ayağa fırlamışlardı. Ne demekti Kürdistan? Oraları Kürdistan değil, Ermenistan idi. Kürdistan konsolosluğu düşüncesini ortaya atmış olan acemi bir diplomat Binbaşı Trotter şimdi sıkışmıştı. Bir çıkış yolu arıyordu. Lord Salisbury'ye şunları yazdı. Tercümane İfkar gazetesinin 24 Haziran 1879 tarihli ve 583 sayılı nüshasında benim tayinim Kürdistan konsolosu diye çıkmış. Görev bölgeminde Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Van vilayetleri olduğu belirtilmiştir. İstanbul'da çıkan Ermeni gazeteleri buna büyük tepki gösteriyor. Kanımca unvanım Türk Ermenistanı ve Kürdistan konsolosu olmalıydı. Eğer buna izin verilmezse Asya Türkiye'si Doğu Vilayetleri Konsolosu ya da Yarbay Wilson'ın görev alanını bölerek Doğu Anadolu ve Batı Anadolu Konsolosluğu diye ikiye ayrılabilirdi. Ermeniler bu konuda çok duyarlılık gösteriyorlar. Ermenilere böyle bir ayrıcalık vermek iyi olurdu. Berlin Kongresi'ne sunulan resmi nüfus miktarı şöyledir. Erzurum Müslüman nüfusu 197.768, Gayrimüslim nüfusu 55.043. Van Müslüman nüfusu 126.208. Gayrimüslim nüfusu 97.555. 20.000 Nesturi dahil. Halbuki benim konsolosluk bölgemde uzun zaman konsolosluk yapan Taylor'a göre Erzurum, Van, Diyarbakır, Harput vilayetlerinin nüfusu şöyle: Türk 442.500, Kürt 848.000, Kızılbaş Müslüman 200.000, Hristiyan 649.000. Böyle olunca ve yukarıdaki resmi Hristiyan kayıtlarına %40 eklenince yaklaşık doğru sayı ortaya çıkar. Ermeniler de savaştan önce Ermeni değildir. Hepsi uyanmışlar, haklarını istemektedirler. İstanbul'da Patrik Nerses de Kürdistan kelimesine tepki gösterdi. Patrik geçen yıl 18 Mart'ta Büyükelçiliği Ayart ile Ermenistan konusunu görüşmüştü. O zaman Büyükelçinin sorusu üzerine Ermenistan ile Sivas, Van, Diyarbakır vilayetlerini ve Kilikya'yı, Çukurova'yı kastettiğini bildirmişti. Sonra Ermenilerin yaşadığı yerler olarak 6 vilayet sayılıyordu. Sivas, Erzurum, Mamrüt-Telaziz, Elazığ, Van, Bitlis ve Diyarbakır. Bu 6 vilayet Ermeni vilayetleri olarak belirlenmişti. Şimdi nasıl oluyor da bu yerlere Kürdistan denebiliyordu? Erzurum'da oturan asker konsolos binbaşı Trotter'a Kürdistan konsolosu unvanı verilmiş ve onun görev çevresinin de Erzurum, Diyarbakır, Van, Muş vilayetleri olduğu açıklanmıştı. Bu nasıl oluyordu? Olsa olsa İngiltere bir yanlışlık yapmış olabilirdi. Büyükelçiliği Ayart 1 Temmuz 1879 günü Lord Salisbury'ye özetle şunları rapor etti. Ermeni Patriği Nerses, İngiliz hükümetinin Kürdistan'a bir konsolos atamasına ve burada Ermenistan sözcüğünün yerine Kürdistan'ın kullanılmış olmasına ilişkin yakınmalarını bir yazıyla bana bildirmiştir. Gazetede de Patriğin bu büyük yanlışı canla başla protesto ettiğini gösteren satırlar var. Patriğin bu davranışını Avrupa ya da Rusya'nın Türkiye Asya'sında, Anadolu'da önce özerk, sonra da bağımsız bir Ermenistan kurmaları için yapılmış bir girişimdir. Osmanlı İmparatorluğu böyle bir şey hiç istemez. Çünkü o bir Ermeni vilayeti tanımaz ve konsolosluğu için bir Ermenistan beratı vermez. Patrik Nerses'in Büyükelçiliği Ayar'da gönderdiği 1 Temmuz 1879 tarihli mektupta şuydu: Zavallı Zeytun ahalisini korumak için enerjik girişimlerinizden dolayı ekselanslarına bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Atalarının kanları ve alın terleriyle sulanmış yukarı Ermenistan topraklarında yaşayan Ermenilerin sonsuza kadar Kürtlere feda edilmesi pek acıdır. Kürt sürülerinden çok çekmiş olan bu insanların oturdukları yerlerin dış dünyada tanınmaması ve tarihte isimsiz olarak kalmaları pek üzücüdür. Nitekim Erzurum'a bir İngiliz konsolosu atanırken de açıkça bir yanlışlık yapılmış olduğunu gazetelerden öğrendim. Gerçekte Van, Muş, Harput gibi Erzurum'da Ermenistan içindedir. Ermenilerin en aziz duyguları rencide edilerek Ermenistan isminin Kürdistan olarak değiştirilmesi kabul edilemez. Buralara gönderilen konsoloslar Ermenilerin durumunu iyileştirmek içindi. Bu ad değişikliğinin ancak bir yanlışlık olduğuna inanıyorum. Bu topraklar Kürdistan mıdır, Ermenistan mı? İngiliz Büyükelçisiyle Ermeni Patriği oturmuş bunu tartışıyorlar. Hangi toprakları? Türkiye topraklarını. Türklerin vatan topraklarını, ana vatan topraklarını tartışıyorlar. Peki bu topraklar sahipsiz midir? Bu toprakların asıl sahiplerine soran eden yok mudur? Hayır, yoktur. Bu vatanın asıl sahipleri sessizce bu tartışmaları izlemekte ve not etmektedirler. 15. ayrımın sonu, sayfa 177.